Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk bölümde Nuray Ekşi bizimleydi, o ayrıldı. Şimdi Güldem Atabay ve Barış Seren de bizimle birlikte olacak ve Mehmet Ali Güller ve Onur Alp Yılmaz ile devam edeceğiz. Dört konuğum var bu bölümde. Şimdi Mehmet Ali Güller'den sığınmacı tartışması ile ilgili sözü yarım kalmıştı. Ona devam edeceğiz ve daha sonrasında hem Canan Kaftancıoğlu tartışmasına geri döneceğiz. Yeni konuklarımın da özellikle Barış Seren'in de bu konudaki değerlendirmelerini merak ediyorum açıkçası. Hem de bahsettiğim gibi yayının başında bir yeni kredi paketi açıklandı Erdoğan tarafından ve aynı gece İstanbul'da pek çok konutun fiyatlarının %20, %30 arttığını gözlemledik. Yani iktidar sözde konut satışı için müteahhitlere, daha doğrusu aslında destek paketi diyebileceğimiz bir paket açıkladıktan sonra ev almayı tekrar imkansız hale getiren, dar gelirli vatandaş açısından daha da imkansız hale getiren, yeni nesil açısından ev sahibi olmanın giderek daha imkansız bir hedef haline gelmesine neden olan bir ortam yaratmış oluyor. Ve tabii ki bir servet transferi konusu da hızla devam ediyor, hız kazanarak devam ediyor diyelim. Bu konuya da değineceğiz. Şimdi konuklarıma hoş geldiniz diyorum, Barış Seren ve Güldem Atabay.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi Mehmet Ali Güller'le kaldığımız yerden devam edelim ve sığınmacı konusunu onun sözleriyle kapatmış olalım şimdilik. Buyurun, evet. Mehmet Ali Bey.
Şimdi birinci bölümün sonunda bir girizgah olarak söylediğim şeyi bir cümleyle tekrarlayarak bu bölümü bağlamış olayım girişi. Bu meselede sığınmacıları tartışmak kadar yanlış bir durum yok. Biz sığınmacıları değil, sığınmacı sorununu doğuran dış politikalarımızı masaya yatırmamız gerekiyor. Şimdi buradan şuna gelelim. Şimdi akılda hep şu soru var. Birinci bölümde değerli akademisyenimiz resmi, gayri resmi verileri paylaştı bizimle. Şimdi bu yoğunlukta bir sığınmacı konusunun Türkiye'de bir soruna dönüşüp dönüşmeyeceğini bu iktidar hiç öngörmedi mi acaba? Yani sürpriz mi bu? Bir toplumun, hele de bu kadar kötü ekonomisi, kırılgan ekonomisi varken, %10'lar mertebesine çıkacak sığınmacı sayısının bir sıkıntı doğuracağını bu iktidar görmüyor muydu? Sürpriz mi oldu? Bence hiçbir zaman sürpriz olmadı. Bu sığınmacı konusu bu iktidarın dış politikasının bir aracı olarak kullanılmak üzere zaten biriktirildi ne yazık ki. Yani bu işin tabii ekonomi boyutu falan var, ona zaman kalırsa konuşuruz ama ben bu işin Suriye bağlamındaki AKP'nin dış politikası üzerinden bir kısa değerlendirme yapayım, o da şu. Şimdi bakın, Suriye meselesi başladığında bu iktidarın önceki dönemdeki BOP eş başkanlığıyla birlikte Irak'ı da düşünürsek temel planlama şuydu bu coğrafyada. Irak üçe bölünecek. Kuzeyde Kürt, ortada Sünni, altta Şii devleti kurulacak. Ardından Suriye. Orada dört parçaya bölünecek. Kuzeyde Kürtler, batıda Akdeniz kıyısında Nusayriler, ortada ve doğuda bir Sünni bölge ve altta da Dürziler. Sonra bu ikisi kuzeyde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Kürt devletleri birleştirilip Doğu Akdeniz'e açılacak. Ortadaki Sünni devletler birleştirilecek ve bir Sünni devlet yapılacak. Temel siyaset buydu Amerika açısından. AKP hükümeti de buna uyumlu politika üretiyordu. Hatta çok daha ileri bir ifadeyle şunu da söyleyebiliriz. İktidar bu politikalara uyum gösterilsin diye 3 Kasım 2002'de sandıktan çıkarıldı. 57. hükümet yıkıldı. Büyük bir operasyonla bir yıl içerisinde kurulmuş bir iktidar, müthiş bir oy patlamasıyla tek başına iktidar yapıldı. Şimdi BOP eş başkanı dedi kendisini o dönem bu iktidarın başı. Ve bu politikalar içerisinde uyumlu olduğu için de bunun devamı olarak içeride de Kürt açılımı yaptı. Yani bir Türkiye'yi Kürtlerle Irak'ın kuzeyine, Kürtlerle Suriye'nin kuzeyine doğru genişletmek diye bu iktidar önüne bir hedef koyduğu için BOP'un bir parçası olarak bunun iç politikadaki uygulaması olarak da Kürt açılımını devreye sokmuştu. Her neyse, bu işler her iki tarafın da istediği gibi gitmedi. Netice itibariyle Iraklılar direndi, Suriyeliler direndi, İran bölgede etkin bir güç oldu. 2015'ten itibaren Rusya sahaya inmeye başladı ve bu bir durum değişikliği yarattı. Bu bir durum değişikliği yarattı ama iktidarın başladığı işi tamamen bu konuda evet biz yanlış yaptık, geri çekildik diyebilecek lüksü de yoktu. Çünkü rejim yıkan, yerine yeni bir rejim inşa etmeye çalışan bir iktidarın bir yeniden kendisi için tarih yazması gerekiyor. O tarihi yazarken de böylesi siyasal bir İslamcı iktidar açısından da bir fetih, bir toprak kazanımı, yani büyük bir hikaye lazım bu iktidara. Hatırlarsanız bu iktidar da bütün o yıllar boyunca Lozan hezimettir derken ne hikmetse Misak-ı Millîciliği savundular. Niye Misak-ı Millîciliği savundular? Çünkü Irak'ın ve kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Misak-ı Millî'de görünen ama alınmamış yerler onlar açısından bir siyasi hedef haline gelmiş oldu. Şimdi uzatmayayım. Bu süreç içerisinde Erdoğan'ın Afrin'de fetih yakındır lafından tutun, İçişleri Bakanı'nın Azize kaymakam atadık lafına kadar, Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Suriye topraklarında fakülteler açmaya uzanan, Türk lirasını oralarda o bölgenin parasıymış gibi, egemen paraymış gibi tedavüle sokan bütün yaklaşımları topladığınızda bu hükümetin şu anda mevcut bir tane hedefi var. O da Suriye'nin kuzeybatısında kendisine ÖSO devletçiliği oluşturmak, bir nüfus alanı oluşturmak. Şimdi bu sığınmacılar işte bu zamanlar için bir bölümü lazım. Zaten bakın tırnak içinde briket projesi diyelim, adı tuhaf bir şekilde ne olduğu belli olmayan bir proje. Erdoğan bu projeyi açıklarken diyor ki işte 500 bin, 1 milyon sığınmacıyı 13 yerel mecliste çalışıyoruz ve oralarla yerleştireceğiz. Şimdi bu 13 yerel meclis lafı enteresan. Hep şu tartışılıyor şimdi. Ya bu iktidar Sisi ile barışmak üzere. 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı. Katil dediği Suudi Arabistan liderleriyle barıştı. Esad'la niye barışmıyor? İşte Esad'la bundan barışmıyor. Çünkü Esad'ın topraklarının bir bölümünde bu iktidar kendisine bir ÖSO devletçiyi kurmak istiyor. Böyle olduğu için de yerel meclisler inşa ediyor. ÖSO bünyesindeki çeşitli terör örgütlerinin de geçmişte iktidar odağı haline geldiği yerde adım adım inşa ettikleri yerel meclislerle çalışıyorlar. Bu sürpriz de değil. 2019 tarihinde New York Times gazetesine Erdoğan bir makale yazdı ve orada çok açık bir şekilde Türkiye Suriye'de işi halleder başlıklı bu makalesinde yerel meclisler politikasını anlattı. Ve aslında o Amerika'ya dolaylı olarak Suriye'de mandater olma talebi içeren bir yazıydı. Şimdi bakın son açıklamasında, yani bu sığınmacılar konusunun biraz daha iç politika krizine dönüştüğünde Erdoğan 1 milyon Suriyeli'yi gönderip Azez, Tel Abyad vesaire, Resulan gibi işte yerler sayıp 13 yerde yerel meclislerle bu işi çözeceğiz dediği nokta sığınmacıları kendi ÖSO devletçiyi kurma politikasının bir aracı olarak kullandığını resmetmektedir. İşin işte insani boyutuyla ilgili söylenenlerin büyük bir kısmı hakikaten palavradır. Hiç de öyle bir insaniyet nedeniyle bunlar yapılmıyor. Tam tersine Suriyeli mültecileri de Suriyeli sığınmacıları da emek, ucuz emek iş gücü olarak sömürülüyor Türkiye'de. İkiyüzlü sermaye sınıfı da bugün bir kısmı sığınmacı meselesi konusunda ağlarken, sığınmacı sorununun çok büyük sorun yarattığını söylerken ucuz emek iş gücü olarak da onları kullanıyorlar. Üstelik iki kere ayıp ederek yapıyorlar bu işi. Aynı zamanda onları ucuz çalıştırırken Türk işçisini de onlarla terbiye ediyorlar. Türk işçisi zam istediğinde, Türk işçisi sendika istediğinde, Türk işçisi daha iyi yaşam koşulları istediğinde de bak alternatifim var diyerek Suriyeli mültecileri de Türk işçisine karşı sopa olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bu işin bir sürü boyutu var. Yani bütün bu boyutlarını biz döne döne Türkiye'de sığınmacılar var. İşte efendim şöyle kötüler, böyle bize benzemiyorlar, şöyle kamerayla görüntü çekiyorlar gibi bu dar kesit içerisinde bunu tartışırsak Türkiye'ye de yazık ederiz, Suriye'ye de yazık ederiz, komşuluk ilişkimize de yazık ederiz. Burada bizim masaya yatırmamız gereken temel konu AKP'nin yanlış politikasıdır. Okun ucu AKP'nin politikası olmak zorundadır. Okun ucunu sığınmacılara uzatmak kadar yanlış bir durum yoktur. Buradan son olarak şuna geleyim. Bakın işin tabii ki çözümünü tartışma boyutunda Suriye ile anlaşmayı elbette en öne koyacağız. Fakat şu da bir realitedir. 2012'de, 2013'te Suriye'den kalkmış, kucağında 3 çocukla Gaziantep'e kilise geçmiş, sonraki yıllarda yolunu bulup İzmir'e, yolunu bulup Bursa'ya, yolunu bulup İstanbul'a, Ankara'ya gitmiş, hatta üstüne 2 çocuk yapmış, hatta o 3 çocuk da 2016-2017'de artık ilkokula başlayıp Türkçe eğitim almaya başlamış, iyi kötü bir iş kurmaya başlamış, binlerce insan var. Şimdi bunların hiçbirine velev ki diyelim iktidar değişti. Cumhuriyet Halk Partisi örneğin iktidar oldu ve Esad'la barış yaptılar. Şimdi bu bahsettiğim tipte ailelerin hiçbiri aa ne güzel Kılıçdaroğlu ile Esad barışmış hadi ben de Suriye'ye dönüm demez. Çünkü burada iyi kötü bir şey kurmuş yani bir hayat kurmuş artık. Yani onun yeniden Hama'ya, Humus'a dönmesinin bir çekiciliği kalmıyor. Dolayısıyla bizim bu çekiciliği inşa etmemiz lazım. Ve bu çekiciliği de bir kriz olarak bunu fırsata çevirmemiz lazım. Ben Tampon Ülke kitabımda bir öneri olarak Suriye-Türkiye ortak ekonomi alanı önerdim. 900 kilometrelik sınırımızın hem Türkiye tarafı hem Suriye tarafı aslında çok verimli topraklar. Buralarda GAP'ın güncellenmesiyle inanılmaz bir endüstriyel tarım bölgesi inşa edebiliriz. Öyle ki hele de bu Ukrayna krizi boyunca daha da iyi gördük. Buğday, tahıl, işte tarım meselesi. Bunu endüstriyel tarımla İsrail'in yaptığının, Hollanda'nın yaptığının daha iyisini ve daha büyük arazilerde yapıp bütün Orta Doğu'yu besleme ve bunu bir barış projesine çevirme şansımız var. Hele de bunu biraz geliştirip belli yerlerinde organize sanayi bölgeleri, belli yerlerinde teknoparklar inşa ettiğimizde, hele de bunu kuşak ve yol projesiyle birleştirip İskenderun Havzası'nı da bu ortak ekonomi alanının, bu endüstriyel tarım alanının pazarının çıkış noktası olarak değerlendirebilirsek kuşak ve yol içerisinde bu hakikaten Türkiye ve Suriye içinde ve diğer komşularımız içinde ciddi bir krizi fırsata çevirip tersinden problemleri hepimizin yararına çözdüğümüz bir durum yaratır. Türkiye'nin muhalefetinin de esas bunun üzerinde odaklanması lazım. Onun ötesinde sayıları tartışarak, onun ötesinde Suriyelilerin ya da işte başka sığınmacıların çektiği görüntüleri tartışarak, onlarla aramızda ne kadar siyasi, sosyal, kültürel farklar olduğu üzerinde tepinerek bu meseleleri çözemeyiz. Tersine oralarda tepinmek, tersine emperyalist Amerika'nın işgallerinden kaynaklı bir sorun olduğunu görmeyip, tersine ona uyumlu bir AKP dış politikası olduğunun tartışmasını ve kavgasını yapmadan sığınmacılara kitlersek işin içinden çıkamayız. Süremizi aşmamak için çok kısaca ancak bu kadar özetleyebildim. Buyurun.
Çok teşekkürler. Çok derli toplu oldu aslında. Hem bir çözüm önerisi de aslında ortaya koyduğunuzu ve irdelenmiş bir çözüm önerisi olduğunu belirtmeniz de bence çok önemliydi. Ancak tabii ki burada bu işin çözümü için öncelikli olarak anahtar tarihi olarak bir anahtara ihtiyaç var. O anahtar da aslında iktidarın değişimi ve Türkiye'nin hem iç siyasetini hem de dış siyasetini.
Bir cümleyle şöyle söyleyeyim onu da bugünkü yazımda söyledim. Gerçi hani bu lafı da tırnak içine alarak söylüyorum. İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Böyle tartışıldığı için Suriyelileri göndermek deniyor. Ya Suriyelileri göndermek için bile önce AKP iktidarını göndermek gerekiyor.
Evet, evet. Dolayısıyla böyle bir tarihi eşiğin öncelikle aşılması gerekiyor ki Türkiye'de alternatif siyasetler üretilebilsin. Toplumun yararına, hem toplumun yararına hem de tabii ki sığınmacıların yararına olacak şekilde, onların insani koşullarını ve haklarını da gösterecek bir şekilde bu sorun bir nihayete erdirilebilsin diyorum. Tabii ki iktidarın değişmesi demişken şu an yaşadığımız seçim sürecine, seçime doğru giden sürece Türkiye'nin içinden geçtiği darboğaza değinmemiz gerekiyor. İlk bölümde belirtmiştim aslında bir 7 Haziran, 1 Kasım korkusu, endişesi tekrar Türkiye'de yükselmekte. Özellikle bu sığınmacı tartışmaları ve işte son günlerde sosyal medyayı çokça domine eden tartışmalar, öfke patlamaları, bir takım ırkçılığa varan ifadelerle birlikte ele aldığımızda ve tabii ki Canan Kaftancıoğlu kararı, öncesinde Gezi Parkı kararı, tüm bunlar siyasette son derece endişeli bir tablonun oluşmasına doğru işaret ediyor. Bu konuyu aslında barışlarına sormak istiyorum. Böyle bir bütün olarak baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
İyi akşamlar. Şimdi seçim satımayine her girildiğinde bu Türkiye aslında son 20 yıllık döneme de baktığımızda bu gerginlikler yaşıyor. Bunu 7 Haziran 1 Kasım arasında son derece uç bir örneğini gördük ama aslında Türkiye'de bu 20 yıldır hiçbir seçim olağanüstü gündemsiz yapılmadı. Hatta bir tür şoksuz yapılmadı. Dolayısıyla AKP'nin hep seçimleri böyle geldi. Hatta AKP iktidara getiren seçimler içinde bunu şey yapmak mümkün, düşünmek bu şekilde düşünmek mümkün. Dolayısıyla AKP bu olağanüstü gündemlere son derece aşina bir parti. Düşünüldüğünde 2008 gibi, özellikle 2008'deki konjonktürde oldukça sıkıştığı bir konjonktürdür 2008 AKP'nin. Gerek küresel bir şey var, ekonomik kriz hızla Türkiye'ye de sirayet ediyor. İşte gerek kapatma davası, Cumhurbaşkanlığı meselesi vesaire ve Cumhuriyet mitingleri. 2013'ten önceki en büyük krizidir yani, o Gezi'den önceki. O dönem AKP'nin bir şekilde krizi ileriye kaçarak atlatabileceğini gördüğünü gözlemleyebiliyoruz. İleriye kaçmaktan kastımız nedir? Tam olarak aslında hani kendini de aslında bir şekilde anlatıyor. El yükselterek aslında belki de savunamayacağı mevzilere sirayet ederek kendisine karşı çıkışı daha riskli hale getiriyor. Yani kendisine karşı muhalefetin bir şekilde el yükselttiğinde daha da manevra alanını kısıtlayacağını düşünüyor. Çünkü aslında toplumsal gerilimi arttıracak bir hamle yapıyor bunu yaparak. Bu 2008'den beri bayağı istikrarlı bir şekilde uyguladığı bir politika. 2000 bir tek 7 Haziran öncesinde aslında bundan biraz daha geri durmuştu nispeten o da. Çünkü aslında Kobani olayları, gerginliği, şu bu falan vardı ama 7 Haziran'da o kaybettiği seçim diyebiliriz biz buna, AKP'nin. Bu kaybettiği seçime doğru bir şekilde AKP şimdi bir fraksiyon Erdoğan'ı ikna etmiş görünüyordu. Yani seçimlerde bir şekilde seçimlerin sonucunda çıkacak parlamentoda. Hatta HDP'nin de bir şekilde desteğini alarak kendisini bir şekilde başkanlığa taşıyacak bir düzenleme yapılabilecek, çoğunluğa ulaşılabileceğini ikna etmiş görünüyordu. Fakat o sırada Demirtaş'ın ünlü çıkışı geldi. Seni başkan yaptırmayacağız çıkışı. Bu çıkışa çok bozuldu. AKP içindeki bunu açıkça da söylediler zaten. Yani bunlar kulis bilgisi değil. Basına yansıyan bilgiler. İşte Yalçın Akdoğanlar vesaire bunlar yaptılar. Yani itiraz ettiler. Bu bütün bir çuval incili berbat etti Demirtaş dediler vesaire. Ve bundan sonra zaten 7 Haziran'da açık yenilgisi geldi AKP'nin. Bundan sonra 1 Kasım'a doğru son derece şaibeli bir süreç başladı. Gerçekten bu dönemi hiçbirimiz hatırlamak istemiyoruz. Yani Türkiye tarihinin en travmatik döneminde, çok enteresan bir şekilde. Biz 80 öncesini konuşuyoruz filan ama yani 80 öncesini çok aşan katliamlar oldu. Bunlar yani henüz siyaseten de yeterince bence didiklenmiş değil. Ha şu anda es geçiyoruz çeşitli nedenlerle. Başka gündemler önümüze çıkıyor. Fakat bunlar es geçilerek Türkiye'nin geleceği yazılamaz. Son tartışmalarda da, Ümit Özdağ'ın dahil olduğu tartışmalarda da tekrar bu süreç gündeme geldi. Yani bu süreçte bir tür devlet parmağı olduğuna dair şüpheleri onaylayacak çok fazla açıklama yapıldı. Ve 1 Kasım'da AKP tekrar bildiğimiz üzere, herkesin bildiği hikaye, Erdoğan iktidarını pekiştirdi. Dolayısıyla şimdi buradaki kalıp da en sorun, yani bu bir patern, bu bir örüntü. Bu kendini tekrarlayan bir kalıp aslında olmaya başlamış durumda. Şimdi buradaki bir başka örüntü de muhalefetin örüntüsü aslında, ki beni en çok biraz ilgilendiren, ilgimi çekmeye başlayan son zamanlarda, aslında epeydir de gözlemlemeye çalışıyorum. Naçizane görebildiğim kadarıyla muhalefet de benzer bir örüntü. Buna çok fazla uyumlu bir örüntü izliyor. Muhalefet de kutuplar, bunun AKP'nin ya da Erdoğan'ın kutuplaştırıcı siyaset izlediğini, yani benim bu anlattığım çerçeveyi kutuplaştırıcı siyaset olarak kodlayarak ona karşı bir kucaklayıcı siyaset öne çıkarma ve AKP'nin başarısızlığının bir sonuç vermesini bekleme pozisyonuna giriyor. Şimdi bu pozisyon aslında CHP'nin ta 2002-3'lerden beri de uyguladığı pozisyon. Yani Baykal'a sorduklarında yani Siirt seçimleri vesaire gibi bir takım Erdoğan'ın önünü açan hamleleri niye yaptığı sorulduğunda şunu söylüyordu. Bunların zaten bu iktidardayken iktidar sürdüremeyeceklerini, başarısız olacaklarına dair inancı vardı. Yani böyle bir stratejiyle sunuyordu. Bundan sonra da bu sözler çok tekrarlandı. ama olayın aslında kutuplaştırma meselesiyle, kutuplaştırma, kucaklama, kucaklaşma vesaire gibi bir şeyle değil, karşıtlıkla değil. Aslında AKP'nin ileriye kaçışı olarak anlatılması ve düşünülmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ileriye kaçış demek ona bir manevra alanı bırakmak demek. Aslında sıkışmış bir iktidarın, pek çok açıdan sıkışmış bir iktidarın hani bir şekilde karşısında gedik bulabilmesi demek. Yani muhalefetin önündeki görevleri arttıran bir söylem olur. Eğer bunu ileriye kaçış olarak düşünürsek. Kucaklaşma güzeldir, kulağa hoş gelir. Fakat 20 yıldır bir derde deva olmadığı da ortada. Şimdi bu son dönemki gelişmeleri de ben bu çerçeveden biraz değerlendiriyorum. Sözü vaktim aşarsam uyarırsınız zaten. Dolayısıyla bu son dönemki gelişmelerde de aslında tekrar bir Türk kucaklaşma siyaseti, kutuplaştırmama siyaseti, altılı masa dediğimiz konsept çerçevesinde güdüldü. Bu siyaset gündeme getirildi. Fakat mesele aslında bir açıdan baktığımızda da bu bir siyasetsizlikti. Yani bir taktikti ama kucaklaşma bir taktik ya da bir tür stratejiydi, hatta taktiği de geçelim. Daha köklü bir manevraydı. Fakat aynı zamanda bir tür siyasetsizlikti. Bu bizim Avrupa'da da gördüğümüz çok post politika dediğimiz politika sonrası. Yani politikalar üstü hatta bir uzlaşma vitrinini özellikle korunmasıydı altılı masa ve işin kötüsü çok kötü bir şekilde bozuldu. Yani Türkiye'nin hiçbir temel sorununa değinmeden, temel sorununa temel çözümler ortaya koymadan gerçekleştirilen bir konsept, bir tartışma, sadece kucaklaşma, sadece işte birbirinin ayağına basmama diyelim, hatta onun da ötesinde bir kaynaşma CHP açısından baktığımızda, yani açıkça sağcılaşma ve muhafazakarlaşma üzerinden güdülen bir politika, giderek siyasetsizleşen bir politika iflas etti. Nasıl iflas etti? Bu iflası işte Ümit Özdağ'ın çıkışlarında gördük. Ama daha da ondan önce de, yani Ümit Özdağ'ın çıkışlarını ayrıca da tartışılabiliriz. Tabii demin ilk bölümde de tartışıldı, elbette değinildi ama en bariz noktası aslında bir kişinin, yani bütün spekülasyonları bir kenara bırakalım. İşte yok öyle sözler de edildi, derin devlet şudur budur vesaire gibi, onları bir kenara bırakalım. Türkiye siyasetinin bir gerçekten kişinin böyle bir üflemesiyle bile sallanabildiğini, sarsılabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla yani üzeri örtülen çok fazla ve insanların üzerinin örtüldüğünü fark ettikleri çok fazla gündem var. Bunları değinmek yerine, radikal bir çözüm önerisi sunmak yerine, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi şu ana kadar koydukları en somut model buydu. İnsanlarda yine hiç heyecan uyandırmayan, sorunlarına hiçbir çözümü göremedikleri bir çerçeveyle karşılaştılar. Yani tek vaadi güçlendirilmiş parlamenter sistemin şeydi, parlamenton otoritesini geri getireceğiz. Ki kendi başına da sorunlu bir konudur. Yani bu ayrıca tartışılır. Yani bu mantığın ne kadar doğru oldu ama ona girmiyorum. Ama insanlar burada gene de bir şey görmediler, çıkış görmediler. Mesela CHP'nin tarihinde ilk hedefler beyannamesi vardır. Tartışsınlar. İnsanlar açsın ilk hedefler beyannamesini, şu anki konsepti karşı karşıya koysunlar. Arada dağlar kadar fark var. Dolayısıyla hızla CHP tekrar ya da CHP'nin merkezinde olduğu bu altılı ittifak kendi içlerinde de bir takım tartışma ve yeni hesaplar kurmak suretiyle, işte Babacan'ın beyanları, insanlar hatta altın masadan ayrılıyor sandılar öyle olmamasına rağmen. Yeniden bir diziliş planladılar vesaire. Fakat şu izlenim tekrar ortaya çıkmaya başladı. En azından bende tekrar AKP'ye bir manevra alanı sağlanıyor. Ve çok kötü, çünkü AKP gerçekten tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. 2008 falan bunun yanında gerçekten çok masum, çok şey kalır, yumuşak kalır. Çok büyük bir kriz içerisinde. Ancak tekrar siyasetsizlikle, tekrar bir tür kucaklaşma, helalleşme kodlarıyla sürdürülen hedef bulandırmayla AKP, yani aslında aritmetik bir toplamın rahatlıkla elde edilebileceği düşünülen bir siyasette, aritmetik bir toplamla meşrulaştırılan bir siyasetsizlikle diyeyim, tekrar bir manevra alanı sağlandığını görüyorum ve AKP tekrar ileriye kaçıyor. Tekrar el yükseltiyor. Ben yani sadece şimdi son Gezi davasına ve diğer davaları bakmayın. Şimdi valiler, Eskişehir'deki vali sen yani kalkıyor şey bir şenliği yasaklıyor. Ortada hiçbir tamamen keyfi bir karar. Hiçbir şey yok. Ciddiyeti. Onun dışında şey insanların kılık kıyafetine musallat olan tartışmalar. Yani gündelik hayata kendi tabanını tekrar örgütleyecek bir takım kendi tabanını tekrar konsolide edecek ama aynı zamanda AKP ile olan herhangi bir karşılaşmadan da insanları muhalefeti şey yapacak caydıracak bir ileriye kaçış. Yani el yükseltiyor, meydan okuyor. Manevra alanı sağlanırsa önceki gibi AKP'nin ve Erdoğan tekrar toparlanma ihtimali vardır. Zaten benim dışımda insanlar bunu dile getirmeye başladılar. Yani devlet dediğimiz şey eline devlet imkanları geçirmiş bir parti şirket değildir. İflasını vermez. Bulur yeni yollar. Yeni yollar. Özellikle istihbaratta, orduda bir takım kilit noktalarda kendisini örgütlemişse böyle rehavete kapılmaya hiç gerek yoktur. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla dolayısıyla siyaset ve gerçekten sıkı bir siyaset, gerçekten taleplerin öne çıktığı, AKP'nin gerçekleştiremeyeceği taleplerin öne çıktığı bir siyasi ve ekonomik program çok şey değiştirebilirdi. Fakat şu anda bunu göremiyoruz. Böyle bir genel çerçeve çizeyim. Bu Canan Kaftancıoğlu özelinde ki hani ona ben böyle bir çerçeveden yola çıkarak geliyorum. Bu da şöyle bir durum var yani gerçekten de genel olarak bir muhalefeti sıkıştırma politikası içindeydi ama o Gezi davası vesaire kadar onu o saldırganlıkta bir şey değil. AKP'nin rutin hukuksuzluklarından bir tanesi olarak görüyoruz. Bundan sonra netleşir asıl olarak tam olarak ne yapacaklar. Çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun ne kadar içeride kalacağı da şey hani bunun daha doğrusu somut yaptırımların ne olacağı da şu anda meçhul. Ama eninde sonunda bu dediğim çerçeve sanıyorum gene de bu olaya da açıklayacak en azından benim düşüncem bu noktadaki düşüncem de açıklayacak bir çerçevedir. Eğer alan bırakılırsa, eğer tavizkar olunursa, eğer manevra alanı ve ileriye kaçış alanı bırakılırsa daha sert gündemlerle AKP'nin geleceğinden kuşku olunmasın. Son bir şey söyleyerek lütfen kapatıyorum. Yani en azından bu şeyi kapatıyorum. Erdoğan 2023'te yeni anayasayı yapacağız dedi. Yani bu seçimdeki evet AKP en sıkışmış dönemini yaşıyor ama bu seçimde en kritik seçim gerçekten. Buna göre davranılması iyi olur diye düşünüyorum. Daha ayrıntıları da konuşabiliriz.
Teşekkürler. Aslında yeni anayasa sinyali şu. Bir yandan bir yeni bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Yeni bir umut pompalamaya çalışıyor halka. Bir yandan da rejimini kurmaya çalıştığı rejimi kurumsallaştıracağının aslında bir tür beyanını vermiş oluyor bu ifadeyle. Onur Alp Yılmaz kaç dakikan kaldı? Onur Alp bize Zoom'dan bağlanıyor. O yüzden yenilemesi gerekiyor bağlantıyı. Ona göre sana döneceğim. Eğer değilse Güldem Hanım'a söz vereceğim. Duyamıyorum.
Henüz bir uyarı yok. 10 dakikadan fazla yani.
Tamam, çok güzel. Şimdi Barış Seren'in bazı vurgularını tekrar etmek istiyorum. Aslında muhalefet Erdoğan'a karşı kucaklayıcı bir siyaset izliyor ve en başından beri hatta CHP'nin 2002'den beri izlediği yöntem AKP'nin bir süre sonra kendi kendine başarısız olup iktidardan düşeceği beklentisiydi. Fakat bu her seferinde boşa çıktı diyor. Altılı masa kompozisyon bir siyasetsizliğin ürünü diyor. Temel sorunlara değinmeden siyaset yapılmaya çalışıldığı için Ümit Özdağ gibi bir aktörün ortaya çıkmasıyla hızla aslında sirkülase oldular. Muhalefetin gündemi dağıldı ve gündem aslında bu aktörler tarafından kolaylıkla manipüle edilebilir bir hale geldi. Çünkü toplumsal sorunlara ilişkin somut öneriler, reçetelerle gelmiyorlar ve bu yönde siyasetler üretmiyorlar dedi. Manevra alanı açıyor AKP'ye dedi ve devlet imkanlarını ele geçirmiş bir partinin şirket gibi iflas etmesini bekliyorlar. Bu bir hataydı dedi. İlk bölümde Mehmet Ali Güller de şöyle bir vurgu yapmıştı. CHP gerçekten bu Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin bir tavır ortaya, tutum ortaya koyacaksa vekilleri değil halkı il örgütüne çağırmalıydı dedi. Tüm bunları birleştirdiğimizde bundan sonrası için muhalefetin önünde ne görüyorsun? Canan Kaftancıoğlu ile birlikte değerlendirebilirsen sevinirim.
Ben şahsen Barış Hoca'nın söylediklerinin yarısına katılmakla beraber yarısını eleştirel bakıyorum. Yani muhalefetin o bir ortak program koymadığıyla alakalı vurguyu zaten ilk bölümde ben de yaptım, hatırlayacaksınız. Ama burada şöyle bir şey var, yani tabii 2002'de yapılan şeyle bugün yapılan şey çok aynı şey değil. Çünkü orada Baykal'ın söylediği bir şey vardı. Yani bunlar iktidar olsalar da hükümet olsalar da iktidar olamazlar noktasında düğümleniyordu. Yani orada yaslanılan başka bir şey vardı. Yani o günkü devletin mevcut durumuna, statükoya yaslanma gibi bir arayış da vardı. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı şey biraz bundan farklı. Çünkü bugün devlet içinde başka bir statüko var. O bu statükoya karşı, unutmayalım, Baykal döneminde işte Kürt meselesine yaklaşım ya da işte Kürtlere yaklaşım ve bunun yanında tabii işte ne diyelim muhafazakar kesimlere yaklaşım daha farklıydı. Ancak Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden itibaren bu gruplarla sıcak bir temas kurmaya çalıştı. Şimdi elbette ortak bir program ortaya koymak önemlidir ki bence Kılıçdaroğlu ilk seçildiği dönemde bunu çok başarılı yaptı. Aile sigortası vesaire gibi vurgularla 2015 seçimlerine Merkez Türkiye projesiyle gidildi. Ama her zaman proje ortaya koymakta bir karşılık bulmayabiliyor toplumda. Şöyle bir şey var, unutmayalım, yani Türkiye değişti, sadece muhalefet değişmedi, muhalefet değişen Türkiye'ye göre değişti. Yani 7 Haziran'da aslında Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti toplama, bir araya getirme stratejisi başarılı oldu. Yani orada muhalefet kendi ifadesiyle Kılıçdaroğlu'nun %60'lık bir oy aldı. Daha sonrasında MHP'nin dönüşümü, 15 Temmuz'un gelmesi ve 15 Temmuz üzerinden iktidarın hiç olmayan bir rızayı üreterek başkanlık sistemini geçirmesi, yani hiçbir şey yaşanmamış, sadece muhalefet hata yapmış gibi konuşmak da çok doğru gelmiyor bana. Bugün Birleşik Muhalefet'in bir amacı var ama şu çok doğru, Barış Hoca'nın söylediği, bir ortak program koyamayıp ortak sözü söyleyememek. Bu çok büyük bir handikap. İşte az önce de söylediğim gibi böyle giderse insanlar 1'i 6'ya tercih edebilir. Mutlaka bir asgari müştereklerde ortaklaşılan bir programla ortaya çıkmak lazım. Bu konuda hiçbir problem yok. Mesela bugün, hatta ben Gezi davasının olduğu gün başka bir kanalda programdaydım. Orada dedim ki bu saatten sonra bugün altlı masadan en azından hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları orada olmadığı için bu altlı masanın amacı sorgulanır hale gelmiştir. Ve dolayısıyla bu saatten sonra iktidar partisi muhalefetin bu tür olaylarda bir araya gelemediğini gördüğü için 3 temel adım atacaktır. İlk olarak Sayın Kaftancıoğlu'nun tutuklanması, ikinci olarak İmamoğlu'na siyasi yasak meselesi, üçüncü olarak da HDP'nin kapatılmasıdır demiştim. Ve bugün geldiğimiz nokta aslında bunun bir teyidi noktasında. Ve sana şunu söyleyeyim Özgün, Türk Ceza Kanunu 53'e 1'e göre Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak öngörülüyor. Sayın İmamoğlu'na açılan davada da, yani o kamu görevlisine hakaret davasında da yine TCK 53'e 1'den bir hüküm giydirme var. Yani eğer ki o dava sonuçlanırsa İmamoğlu'nun aleyhine, İmamoğlu da tıpkı bugün Kaftancıoğlu'nun muhatap olduğu gibi bir siyasi yasakla muhatap olacak. Ve dolayısıyla bu tür olaylarda siz bir araya gelemezseniz, öbür taraftan ortak bir program ortaya koyamazsınız. Barış Hoca'nın bu dediğine burada şiddetle katılıyorum. Siz iktidardan başka bir şey ortaya koyamazsanız, yani aslında iktidarın bugün ortaya koyduğu iktisadi politikaları daha ehil bir hale getirmek için, yani neoliberal sistemi aslında daha iyi işletmek için bir program ortaya koymaya çalışırsanız, bu Barış Hoca'nın da ifade ettiği, benim de ilk bölümde ifade ettiğim gibi iktidarın yazacağı başka bir hikayeyle ya da devlet gücünü kullanarak işte o temel problemleri çözerek atacağı adımlarla kendisine bir alan açmasını sağlayabilir ve muhalefetin geç kalması bu alanı ona yaratır. Dolayısıyla burada bugün Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili yaşanan meselede, yani unutmayalım, bu genel eleştirim olarak kalsın, belki Barış Hoca bir şeyler söylerse gene üstünden konuşuruz. Ama bugünkü meselede tabii şöyle bir olay var. Yani şimdi öyle bir şey ki 2013 yılında atılan tweetler dolayısıyla Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili bir hüküme varılıyor. Şimdi şöyle düşünün, bizler yazı yazsak 5 yıl sonra bize dava açamıyorlar. Ama bu tweetlerle ilgili işletilmiyor zaman aşımı meselesi. Şimdi yine başlı başına tıpkı Gezi davasında olduğu gibi bir hukuk garabeti var burada. Öbür taraftan bahsettiğimiz dönem 2013 dönemi, Öcalan'ın mektubunun Diyarbakır Meydanı'nda okunduğu ve Erdoğan'ın bunu alkışladığı bir dönem. Dolayısıyla Sayın Kaftancıoğlu Türkiye'den ayrı özel bir aktör müdür ki o gün düşündüğüyle bugün düşündüğü aynı olsun. Ya da o gün düşündüğünden dolayı insanlar, o gün söylediklerinden dolayı insanlar yargılanacaksa, bugün iktidar bloğunun içinde yer alan insanları ne yapacağız? Bence yarın muhalefetin yapması gereken ilk şey, 2013 Canan Kaftancıoğlu'nun o tweet'i attığı gün iktidar partisinin üyelerinin FETÖ ve PKK ya da çözüm süreci ya da işte artık işte Sakine Cansız gibi aktörlerle alakalı attıkları tweetler üzerinden ayrı ayrı her biri hakkında suç duyurusunda bulunmak. Çünkü bu bir karşılık bulmasa da birincisi hukukun ne kadar taraflı işlediğini gösterecek bir şeydir. İkincisi tarihe not düşmektir. Ve şunu unutmayalım, iktidar bugün kendi devri sahibini yaratıyor. Yani 2013'te atılan tweetler falan belki zaman aşımı dolayısıyla hiçbir şeye muhatap olmayacaktı ama onlar herhalde şey zannediyorlar. Sadece kendi devirlerinin dal kavuğu olacak. Öyle bir şey olmayacak. Bugün değiştiğinde yarın o devrinde dal kavuğu, o devrinde kraldan çok kralcısı ortaya çıkan hukukçular olursa emsal dava olarak o tweetli kendi tweetleri üzerinden bir soruşturma, bir dava süreci başlatabilirler. Dolayısıyla bugün hukuki anlamda da aslında iktidar partisi kendi devri sahibini da yaratmış oluyor. Bu da son derece önemli bir nokta. Bu haftaya cumartesi yapılacak olan İstanbul mitingi, Bursa'daydı, İstanbul'u aldığını söyledi bugün Sayın Kılıçdaroğlu. Burada bugün yine altı lider bence kesinlikle orada olmalıydı. Sayın Kaftancıoğlu'nun yanında olmadılardı. Ama orada olamadılar. Bence kesinlikle İstanbul'da yapılacak mitingde ortak bir fotoğraf verilmeli. Yani orada herkes birlikte hareket etmeli. Zaten ben epeydir Mersin mitingi yapıldığında da muhalefetin ayrı ayrı miting yapmasını yanlış bulanlardandım. Çünkü bu meselenin basit bir siyasi kavga olduğunu topluma gösterebilecek bir şey. Ama Barış Hoca'nın da çok yerinde tespitiyle az önce, bu artık öyle basit bir seçim, basit bir elitler arası iktidar kavgası olmanın ötesinde bir şey. Birçoğumuz da zaten bu yüzden eleştiri hakkımızı gelecek Türkiye'ye saklı tutuyoruz. Dolayısıyla burada o altı liderin bir arada gözükmesi, meselenin bir basit iktidar kavgası değil, meselenin bir memleket meselesi olduğunu ortaya koyacaktır. Yani bir erken seçim, adil Türkiye ve zengin millet gibi bir sloganla örneğin miting silsilesi başlatılırsa, bu son derece önemli olur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Müttefikseniz eğer ki A4 kağıda dayalı metin yayınlayarak her toplantının sonunda müttefiklik olmaz. Müttefikseniz eğer ki bu olaylarda 2-3 saat bekleyip tweet atarak müttefiklik olmaz. Siz müttefikinizin başına bir şey geldiği anda orada olmayacaksanız, orada bulunmayacaksanız iktidara şunu söylüyorsunuz. Biz de araya gelmekte zorlanıyoruz. Biz demokrasi çerçevesinde bir araya gelmekte zorlanıyoruz. Biz hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir araya gelmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla siz bize bir araya gelmemenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu her gün daha fazla hissettirin demiş oluyorsunuz. Gezi davasında alınan hukuksuz kararın amacı aslında toplumun sokağa çıkmasının bir bedeli olduğunu göstermek gibi ölçüde de. O yüzden Mehmet Ali Bey'in ilk bölümde söylediği Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle ve kesinlikle sokağa çıkma ya da il başkanının önünde toplanma çağrısı yapıyorsa bunu Türkiye'nin bütün demokratlarına yapması gerekiyordu. Ve dolayısıyla iktidar muhalefet az önce de söylediğim gibi bütün Türkiye'nin bu olumsuzluklarını Barış Hoca'nın da ifade ettiği gibi olumluya çevirecek programla, bir program çerçevesinde halkın karşısına çıkması gerekiyor. Bu da tıpkı Demirel'in uzun süren ANAP iktidarının ardından yaptığı gibi bir 100 günlük program, bir 200 günlük program, yani Türkiye'nin temel meselelerinin hangilerinin 100 gün içinde, hangilerinin 200 gün içinde halledilebilecek durumda olduğu, öbür taraftan hangilerinin orta ya da uzun vadede çözülebilecek şekilde olduğunu ortaya koyarak bunu aslında sürekli tekrarlayacak bir birlikteliğe, bir söylem ve eylem birlikteliğine ihtiyacı var. Bu olmadan muhalefetin bir aktör karşısında ikna edici olması son derece zor. Çünkü yıllardır vurguladıkları istikrar vurgusu üzerinden altılı masayı karikatürize etme ihtimalleri son derece yüksek.
Evet, çok teşekkürler Onur Alp. Tüm aslında konukların değerlendirmelerinin yarattığı siyasi tablonun paralelinde ilerleyen bu karmaşanın, bu kaosun paralelinde ilerleyen ve aslında muhalefetin de tüm umudunu bağladığı bir ekonomik çöküş bir yandan yaşanıyor, bir yoksullaşma yaşanıyor. Muhalefetin beklentisi iktidarın her türlü siyasi hamlesine karşın ekonomideki çözümsüzlüğünün, ekonomiyi yönetemeyişinin veya yoksullaşmayı giderek daha fazla körükleyen hamlelerinin iktidarı kendi kendine zayıf düşürüp aslında bir tür iktidarı muhalefetin kucağına bırakacağı yönündeki beklentisi vardı. Anlamakta güçlük çektiğimiz veya bundan ne tür faydalar sağlayabileceğini, kendi iktidarını yeniden tesis etme anlamında ne tür faydalar sağlayabileceğini anlamakta güçlük çektiğimiz bir takım hamleler oluyor. Aslında bunları şimdi Güldem Atabay'a sormak istiyorum. En son kredi paketi var, risk priminin, Türkiye'nin uluslararası risk priminin 700 puanları görmüş olması var. Kredi, ev kredisi paketinden sonraki ev fiyatlarının, konut fiyatlarının muazzam artışı var. Buradan müteahhitlerin ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olan insanların daha da zenginleşmesi olgusuyla karşı karşıya kalacağız bu önümüzdeki süreçte. Çok şiddetli bir servet transferi ve bize irrasyonel görünen ancak esasında ciddi bir toplumsal varlığın, toplumsal zenginliğin gaspıyla karşı karşıyayız. Bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum Güldem Atabay.
Teşekkür ederim Emre Bey. İyi akşamlar diğer konuklara da. Yani söylediğiniz gibi bizim bir hatalar zinciri olarak değerlendirdiğimiz geçtiğimiz yaz sonunda işte enflasyon yükselme eğilimindeyken faiz indirmeye başlayarak Türk lirasının değerinin kaybettirilmesi, bu kaybettirilmenin sonucunda bir ekonomik model sanki varmış gibi koptu mu ben? Hayır.
Buradasınız.
Bir ekonomik model varmışçasına bir program açıklanması ve bunun bugün bizi getirdiği yerde işte enflasyon 6 ayda neredeyse %20'den %70'e çıkmış olması, daha da yolunun işte sene sonunda 3 hanelerin artık çok elle tutulur hale gelmiş olması. Fakat bütün bu yol içinde de 6 ay içinde bir kur korumalı mevduat icat edilmesi, oradan işte kamu gelirlerinin, bizim vergilerimizin kuru baskı altında tutmak amacıyla serveti olan bu kur korumalı mevduata hesap açabilenlere aktarılması, bunun kademelendirilmesi gibi böyle bir bize akıl tutulması gibi gelen ama bir bütün olarak baktığımızda evet çok ciddi bir servet transferinin yapıldığı, elinde tasarrufu olabilen, elinde dövizi, Türk lira birikimi olabilenin nispeten bir çıkış şansının olabildiği fakat daha toplumun neredeyse yarısından fazlasını oluşturan işte asgari ücretli ve asgari ücret civarı maaşla çalışan kesimlerin her geçen gün bu hayat şartları altında daha ağır ezildiği bir düzene düşmüş bulduk kendimizi neredeyse 6-8 aylık bir süreç içinde. Sizin bahsettiğiniz en son açıklanan konut finansman kredisinin de hani bütün bu büyük yanlışlıklar silsilesi içinde yeni bir hata olduğunu biz daha o gece anlama şansı elde ettik. Neden? Çünkü arzı yani piyasadaki miktarı sınırlı olan konut sayısını enflasyon %70 iken yıllık yaklaşık 14-15 işte aylık 0.99'a gelecek hatta 13 civarı bir faizle kredi verdiğiniz zaman bunu da dediğiniz zaman işte ilk ev alacakları 2 milyonla sınırlı dediğiniz zaman işte 1.300 olan fiyatlı ev ki zaten konut fiyatlarında %120 artış var son bir senede bir gecede 2 milyona dayatmış oldunuz. Şimdi bu açıdan bunların hepsinin böyle bir biz oturalım da bir servet transferi yapalım. İşte gider ayak ya da gitmez ayak bizim planımız bu olsun böyle bir modelle ilerleyelim gibi ben bir büyük akılla bu hareketlerin yapıldığını düşünmüyorum. Aksine işte TL'ye kısmen değer kaybettirilerek bu kaybetmenin sonucu işte ihracat biraz hareketlenecek, büyüme hareketlenecek beklentisiyle işlerin kontrolden çıkarıldığını düşünüyorum. Biz ekonomistler birçoğumuz bu konuda uyardık. Birçok programda konuştuk. Sizin de davet ettiğiniz birçok mecrada yazı yazdık. Bunlara da kulaklar tıkanarak bu hatalar yapıldı. Şimdi öyle bir durum ki hatalar zinciri var. Her gün ortaya çıkan, bir gün önceki alınan hatalı kararla ortaya çıkan sorunu başka bir hatalı kararla giderme çabası var. Şimdi ne gördük? İşte gıda fiyatları enflasyonu, marketlere timler neler gitti? İşte enflasyonda mücadele timleri. Ne oldu? Bugün Bakan Nebati işte gıda üreticileriyle konuştu. Belli bir kesimle toplantı yaptı. Fiyatları sabitleme dedi. Şimdi böyle bir maliyet enflasyonu tarım sektöründe %100'e dayanmışken, %89'lar seviyesinde, gıda fiyatları enflasyon %81 iken en iyi ihtimalle resmi enflasyon verisine göre, siz tepeden bu fiyat sabitlemeyi yapsanız ne olacak, yapmasanız ne olacak? Bu da bir hata. Ya da işte finansman paketi açıklandığında arkasından fiyatlar bir gecede %25-30 yükseldiğinde, özellikle belli bir segmentte bir açıklama yapıp hepsini kontrol ediyoruz, asla izin vermeyeceğiz diye açıklama yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Yani bir taraftan ekonominin dinamiklerini anlamayan bir yönetim kadrosu var iktidar tarafında. Bir taraftan da iş bilmezlik de var. Hani ekonominin çarkları nasıl döndüğü anlaşılmadığı için siz sınırlı arzda bir şeye, bir ürüne, bunun adı konut en son örnekte, ucuz kredi ve %70 enflasyon varken %12-13'ler civarında bir finansman sağlayarak kredi vereceğinizi açıklarsanız, hani bunu kim alabilir tartışmasına daha girmeden fiyatları sıçratmış olursunuz. İkinci aşama zaten bunu kim alabilir? İlk defa konut alacak, 1-2 milyonluk konut alacak. Bu artık hani şehirlerin nerelerinde var? Hangi sabit gelirli, bunu ayda işte çeşitli hesaplar yapıldı. 1 milyonluk konut, aylık 17 bin liralık bir ödeme lazım. Konut 2 milyon çıkarsa bu 27-28 bin liraya çıkıyor. Kim bunu, asgari ücretin bu kadar yoğun olduğu, ücret artışlarının, yaşanan enflasyon depreminin arkasından en iyi ihtimalle özel sektörde %30-35 civarında arttırıldığı bir ortamda kim alabilecek bunu? Sonra arkasından görüyorsunuz, hani bu demek ki bu bir başka iki aşağıdaki iki maddenin aynı paket içindeki hani oraya da süs olarak konmuş bir şey. Ya da belki gerçekten umutları vardı ama bana süs gibi geliyor. Sonra arkasından görüyorsunuz, ister birinci el konut ister ikinci el konut. Eğer dövizinizi altınızı bozdurursanız, hani gel vatandaş gel bozdur gibi, size 0.89'a daha da ucuz kredi vereceğim diyor. Şimdi bu burada tabii döviz sıkıntısı var. İşte bugün daha basında rakamlarda gördük. İşte ekonomist Talim Karık Brümcekçi'nin hesabı vardı. İlk 3 ayda yaklaşık 23.4 milyar dolar satmış Merkez Bankası. Hani bunlar bildiğimiz, hissettiğimiz rakamlar. Açıklamış kendisi de. İşte Bloomberg haberi vardı. Yaklaşık 2-3 günde geçen haftadan beri 5 milyar dolar satıldı. Geçtiğimiz işte Nisan ayında bir 10 milyar dolar satıldı. Şimdi 128 milyar dolar çok meşhur. Üzerine siz bir 40 milyar dolar daha koymuş oluyorsunuz. Arkasından işte böyle bir konut piyasasını manipüle ederek, dengeleri bozarak döviz elde etmeye çalışıyorsunuz. Hani mümkün değil öyle bir rakama ulaşmanız, kaybettiğinizi yerine koymanız. Bir taraftan da asıl hani büyük pay, ne anlıyoruz? Destek yine müteahhitlere geliyor aynı paketin üçüncü adımında. %50'sini satamamış, maliyetlerden muzdarip. Eğer söz verirse size, zaten inşaat bitmiş, hani satamamış, artık maliyet artışı da olmayacak. Bir sene fiyat arttırmayacaksa ona 20 milyar TL'lik bir paket açıklıyorsunuz. Siz işte iki gün önce bayramda emeklinize bir ikramiye vermemişsiniz. Bugün hala emekli için bu kadar enflasyon depreminin, bu kadar sıçramasının ya da yangının arkasından işte en alt kalemini mi yükseltsek, yoksa işte %7 artışı %15'e mi çeksek gibi tartışma yapıyorsunuz. Ama iş müteahhite gelince oluyor. Yani bütün bunların sonuçta zaten AKP'nin özellikle son dönemlerinde artan bir şekilde etrafında oluşturduğu halkalar, bu halkaları besleme biçimi, işte kamu ihaleyle bunu kullanması, bunların bittiği yerde işte bu şekilde özellikle başkanlık sisteminin verdiği aşırı yetkilerle bir gecede işte Merkez Bankası'nı değiştirmekten tutun da bir gecede kamu bankalarından kredi bu şekilde dağıtmakla ilgili alınan kararlara kadar istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu bir zenginleşme, etrafınızda oy sağlamak için bunu yaymış oluyorsunuz. Ama ben bunun geçtiğimiz işte Eylül ayında başlayan faiz indirimlerinde seçime doğru biz böyle bir servet transferi yapalım, ekonomiyi bu şekilde zorlayalım gibi bir önden farkındalıklı bir plan olduğunu sanmıyorum. Hükümetin başka alanlarındaki yaptıklarına bakınca zaten işte pandemi sürecinde de işte aklıma şimdi geliyor geçen seneki Gündem orman yangınlarında da
planları
yok. Dolayısıyla bunun da bir plan sonucu olduğunu ben düşünmüyorum. Büyük bir yol kazası olarak görüyorum.
Evet, bir yandan siyaseten baskıları arttırırken muhalefetin üzerinde, öte yandan da ekonomide sizin görüşünüze göre bu irrasyonel, saçma sapan, öngörülü olmayan adımlarla giderek kendini daha fazla, daha derin bir çukura doğru hapsetmeye devam ediyor iktidar diyelim. Bugünkü süremizin de sonuna geldik. Değerli konuklarım Güldem Atabay'a, Barış Seren'e ve Mehmet Ali Güller'e çok teşekkürler değerli katkıları ve yorumları için. Ve tabii ki Onur Alp Yılmaz'a, kendisi daha erken ayrılmak durumunda kaldı. Bu hafta da rotanın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.